Ayrım 9.
Aşk coğrafyasında konuşmalar.
Bir küçücük gülümseme, bir ışık. Biz dünyada başkalarıyla en çok tanışan bir kültürün çocuklarıyız. Çünkü kervan yollarımız var. Orta Doğu'yla, İran'la, Çin'le, Slavlarla, Balkan'la, Kafkasya coğrafyalarının her biriyle komşu olduk, türküler söyledik, halaylar çektik. Bunlar çok güzel şeylerdir. İşte medeniyet dediğimiz budur. Tanışmadır, görüşmedir, konuşmadır. İnsanlığın yüzüne mutlulukla bakacaksın. Kur'an-ı Kerim okurken diğer kitaplardan çok farklı bir his edinirsiniz. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin içinde esirgedim ve bağışladım sözcükleri ısrarla kullanılır. Kendi aramızda fark etmeden yaptığımız bu küçük cümleler yüz ifadesi gülümseme, bağışlamak demektir. Ben sana gülümsüyorsam, seninle bir kötülüğüm yok, sana garezim yok, senin hakkında kötü düşünmüyorum anlamı taşır. Sosyal dünya, şehir böyle kurulur. Kaldırımlar, sinemalar, tiyatrolar, aileler, üniversiteler de böyle kurulur. Hafifçe gülümsersin ve karşındaki insana ışığını geçirirsin. Nedir bu ışık? Bu ışık, dünyadaki böceğe, yeşil yapraklara, her yere sirayet etmiş Allah'ın ışığıdır. Biz bunun sıfatlarız. İyi günler, merhaba, nasılsınız, bir derdiniz var mı gibi. Ama şimdi karşı karşıya olduğumuz başka bir dünya var. Onun takım elbisesine bakıyoruz, yüzündeki ışığa değil. Çantasına, borsadaki parasına, kredi kartlarına bakıyoruz. O ışığı oradan alamıyoruz. Batman'dan gelmiş, boyacı çocuktan alıyorsun o ışığı. Ama 100 üniversite bitirmiş o insandan bu ışığı alamıyorsun. Burada bir terslik olduğu açık. Sosyal şehir nedir? Medeniyet nedir? Ben medeniyetin kardeşleşme ve şehri kuran bu sosyal törenler olduğunu düşünüyorum. Konya, Bursa, İzmir, Antalya, İstanbul, Halep, Kafkasya ve Rumeli'ye gittiğinizde görün. Allah'ıma bin şükür hepiniz bunlarla karşılaşacaksınız. Merhabalar, hoş geldiniz, afiyet olsun. Küçük ikramlar, binlerce küçük jest ve küçük iltifatlarla onore edileceksiniz. Çünkü bu kültür bunlarla ayakta kaldı. Bu kültürün tarifini yaparken ısrarla Mimar Sinan'ın Selimiye'sini gösteririz. Ya da Bruni'yi, İbn-i Sina'yı gösteririz. Doğrudur ama asıl bugün insanlığın ihtiyacı olan şehirdir. Şehirde yürümektir, bir araya gelmektir, bir kahveye oturmaktır, dertleşmektir. Kim ne yapıyor, ne derdi var, hangi üzüntü içinde, bütün bunları bilmektir. Şu anda insanlığın derdi budur ama insanlık bunu konuşmuyor. Nükleer bombaları konuşuyor ve biz bu nükleer bombalarda kim büyükse onun tarafına geçmeye çalışıyoruz. İşte Tayyip Erdoğan, namaz da kılıyor. Böyle bir eğitim almış insan bile sermaye, ihale, para adına, Türkiye'yi kurtarmak adına bunun yanında tavır alıyor. Biz ne belalardan geldik? Haçlılardan, Moğollardan, Kurtuluş Savaşımızda kimler geldi, kimler geçti? Risk hesaplarıyla mı? Menfaatlerle mi? Çıkarla mı? Bu kelimelerle mi? Topların sayılarıyla mı? Biz bu ülkede kardeşliğimizi kurduk. Bize kimse böyle risk hesapları yapmasın. Borsa literatürüyle konuşulmasın. Kendi kısmında yapsın tamam. Öyle bir dünyası vardır. Ama insanların karşısına gelince böyle büyük tüccarlar gibi bize hesaplar yapmasınlar. Biraz ışık olsun yüzlerinde, bir kardeşlik olsun, anlayabiliriz. Tamam, bizimkilerin durumu Amerika'nın, İsrail'in karşısında zordur. Bunu anlarız, bu halk biliyor ama insanların yüzünde bir ışık olur, bakarsın insanın yüzüne, onun derdini anlarsın. Her şey konuşarak ortaya çıkmaz, yüzümüz bir fotoğraf gibidir. Bir bakarsın, bir şey, bin şey dersin. Bölüm 5. Atatürk'ü anarken unutmamamız gerekenler. Türkiye çok zor durumlara düştü. Darbeler, yoksulluklar. Gün geliyor, elimizde ayağımızda hiçbir şey olmuyor. O zaman bir tek Atatürk'ün ismi ve resmi gözümüzün önüne geliyor. Sadece onun varlığıyla yol alıyoruz. Çok seviyordu bizi, bu toprağı. Ne mutlu bize, Atatürk'ümüz var. En zor günlerde ismi, resmi bize onur veriyor, güçlendiriyor. Kızı Ülkü bir belgesele konuşurken, Mustafa Kemal hasta yatağında Kazım Karabekir'i istediğini söyledi, dedi. Yani Kazım'ı görmek, vedalaşmak, helallik almak için. Kızının ifadesine göre de Kazım Karabekir'le helalleşme isteği saklanmış. Bu da Mustafa Kemal'in ne kadar güzel bir adam olduğunu bir daha gösterdi. Bu sahneyi düşününce ağladım. Çünkü en yakın arkadaşlarıyla kırgın gitti. Kırgınlıkları da çok ciddiydi. Önce bir cumhuriyet tartışması oldu. Rauf Orbaylar, Kazımlar. Nereden çıktı bu cumhuriyet dediler. Biz milli hakimiyet, millet meclisi diyorduk. Gerçekten Mustafa Kemal hiçbir arkadaşına cumhuriyetten bahsetmedi. Annesiyle Adapazarı'na gittiğinde gazetecilerin sorusu üzerine ilk defa cumhuriyeti dile getiriyor. Yıllarca beraber mücadele ettiği arkadaşları bu kavramın ne anlama geldiğini bilmedikleri için sıkı bir tartışma oluyor. Çok sonra İzmir suikastinin arkası karıştırılırken ittihatçılar ve ittihatçılarla temasta olan yakın arkadaşları zan altında kaldı, İstiklal Mahkemesi'ne götürüldü. Biz Mustafa Kemal'i anarken mutlaka Kazım Karabekir'i, Rauf Orbayları, Ali Fuat Cebesoy'ları, Refet Beleleri de anmamız lazım. Belki Kazım Karabekirler olmasaydı, Kurtuluş Savaşı da Mustafa Kemal de olmayacaktı. Çünkü Mustafa Kemal üniformaları alınıp sivil kaldığında ona ilk selamı veren ve senin emrindeyiz diyen Kazım Karabekirlerdi. Hepsi çok muhterem insanlardı. Gerçi Mustafa Kemal demokrasiye inandı. Terakkiperveri kurarak tek parti olmayalım, muhalefet olsun, biri söylesin, biri karşı çıksın, demokrasi ve meclis böyle kurulsun düşüncesiyle yola çıktı. Fakat nerede bir muhalif parti kurmaya çalışsa, beklemediği derinliklerde taze cumhuriyetin kaldıramayacağı ağırlıkta çok yoz sesler geldi. Hafif bir ürkme oldu ve kapatıldı. Önce Kazım Karabekirlerle olan tartışması Terakkiperver'de ve Serbest Fırka'da biraz daha ilerledi. Gerçekten bu küslük tarihimizin içinde bir burkulmadır. Hepimizin içinde bir burkulma oldu. Keşke devrimleri Cumhuriyet'in ilk 15 yılını kol kola götürselerdi. Milli mücadeledeki büyük kahramanları kimse ayırt edemez. Sonra devlet bunları mezarlığa aldı. Bugün bir sürü salonumuza, caddemize adları verildi. Çok duygulandım. Atatürk'ü bir kere daha sevdim. Yani Cumhuriyet'in ilk 15 yılında uzaklaştığı ama Kurtuluş Savaşı'nı birlikte verdiği arkadaşlarını ölüm yatağında hatırlıyor. Helalleşmek istiyor. Bugün laik şeriat kavgasına taraf olanlar bu sahneyi iyi okusunlar. Yani bu toprağın, Cumhuriyet'in kökeninde küslük yok. Bunlar kardeş. Bugün laik şeriat dediğimiz şeyler kardeş, öz kardeş. Birlikte bir mücadele verildi. Bunu Mustafa Kemal'in her hareketinden ortaya çıkartıyoruz. Tek parti döneminde Genelkurmay Başkanımız Fevzi Çakmak'tı. Çok muhterem bir insandı. Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak'ı bir yerde anlatırken, Sakarya cephesinde Fevzi gün boyu askerlere kahramanlık coşkusu veriyordu. Yılmıyor, taburdan tabura koşuyor, askerlere kuvvet, enerji, coşku veriyordu. Gün bitiyor, akşam üzeri o derin siperlerin içinde diz çöküyor, önüne Kur'an'ı alıp okuyor. Bu Fevzi var ya, insan değil, evliya, diyordu. Bunu diyen Mustafa Kemal'dir. Fevzi Paşa ondan sonra biraz daha Demokrat Parti'nin önünü açan çalışmalar yaptı. İsmet Paşa ile mücadele eden daha muhafazakar kitlelerin ön lideri gibi oldu. Nitekim Fevzi Çakmak'ın cenazesini devletin elinden Milli Türk Talebe Birliği aldı. İsmet İnönü niçin yas ilan etmedi diye kızdı halk. Fevzi Çakmak'a bu saygısızlık gösterilemez diye tartışmalar uzadı. Orduyla halk Fevzi Çakmak'ın kişiliğinde böyle et tırnak gibiydi. Kazım Karabekir ve Fevzi Çakmak. Mustafa Kemal'in biri sağ, diğeri sol koludur. Bunlar bu toprağın kalbi, her şeyi olmuşlardır. Sayfa 64. Bölüm 6. Ecevit'in keli göründü. Bir gün bizim yazarlardan biri bakmış havada fırtına var. Durmadan şimşek çakıyor. Çok geçmeden de yağmur bastırmış. Sığınacak bir dam altı bile yok çevrede. Nereye kaçacağını düşünürken az ilerideki Beylerbeyi Camii'ne giriyor. Mecburen cemaate takılıyor. Hoca vaaz veriyor. Cehennem zebanileri sizi böyle yiyecek. Izgaralarda şöyle yürüyeceksiniz diye. Yazar da içinden dışarıda cehennem fırtına. İçeride de cehennem fırtına. E biz böyle kaldık diye geçirirken cemaatin ağladığını görüyor. Kendisi ağlamıyor tabii. Cemaatten biri siz niye ağlamıyorsunuz? Hocanın vaazlarını hiç mi dinlemiyorsunuz diye soruyor. Bizim yazar da şöyle bir bakıyor adama ve yanıtlıyor. Vallahi biz başka cemaatteniz. Ecevit çok önemli bir insanımızdı. Onunla soylulukta da yarışamayacağımızı söyleyebilirim. Fakat ben hayatım boyunca hiç Ecevitçi olmadım. Ben gerçekten öyleyim. Ecevit'in soyluluğuna, dürüstlüğüne bir siyasi olarak inandım. Ama arkasından gideceğim insan değildi. Ecevit'te, Demirel'de 50 yıllık siyasi hatıramıza girdi. Bu ülkenin siyaseti kirlenmişse, bu ülkenin siyaseti bugün kilitlenmişse, bugün insanların ülkede siyaset yapacak şevki kalmamışsa, ağırlıklı olarak vebal Demirel'dedir, biraz da Ecevit'tedir. Türkiye'de siyaset denilince her gün Ecevit, her gün Demirel vardı. Tıpkı hocanın fıkrasında olduğu gibi. Hoca ile hanımı haftanın hangi günü beraber olacaklarına karar vermeye çalışıyorlar. Cuma'da karar kılıyorlar. Hoca, hanım ben Cuma'yı unuturum, sen hatırlatırsın diyor. Hanıma atılıyor hemen. Merak etme, Cuma olunca senin sarığı kapıya koyarım. Sen sarığı görünce Cuma olduğunu anlarsın. Hoca bakıyor, sarık kapıda asılı. Anlıyor ki günlerden Cuma. Sonra hoca bakıyor ki sarık iki günde bir kapıda. Hoca yoruluyor haliyle. Ya hanım diyor, eskiden çarşamba vardı, perşembe vardı, artık her gün Cuma. Halk bundan biraz yıldı. Kenan Evrenleri de yanına koyduğunuz zaman benim gençliğim gitti, 50 yıl geçti. Ecevit'le Demirel yan yana gelmediler, konuşmadılar, ikisi de inatçı davrandı. Bu kavga yıllarca aynen sokağa yansıdı. Bu kavgayı bize hazırlayan kimdir? Biraz Demirel, biraz Ecevit'tir. Çoğu Demirel'dir şüphesiz. Biz o günleri unutmadık. Bizim siyasetimizde Tarat Paşa diye biri vardı. Ermeniler vurdu. İtihat ve Terakki'nin lideri. O da Ecevit gibi okumamıştı ama dürüst Talat derlerdi ona. Buna karşılık herkes de bilirdi ki Tarat Paşa'nın etrafı çalıyordu. Ecevit üzerine bir ders çıkarmamız lazım. Bu dersi çıkartırken genç çocuklara asla yalan söylemeyelim. Ecevit büyük bir karizmaydı. Ecevit Türkiye'de sosyal demokrasi denen şeyi inşa etti. Sosyal demokrasinin 70'li yıllardaki motoruydu. Ama gidişat ne oldu? Bu ülke banka hortumcularının eline düştü. CHP gibi, DP gibi güçlü siyasetler yok oldu bu ülkede. Bugün bütün sendika kapılarında Mercedesler var örneğin. Bunlar hangi sosyal demokrasiden geldi peki? Ecevit dürüsttü diyerek bütün bunları aklayabilir miyiz? Sosyal demokrasinin umudu yok. Kitlelere bir şey vermiyor. O halde kim yıktı? Kim parçaladı bunu? Bunu bizler yapmadık. Efendi, dürüst, nazik bir insandı Ecevit. Ama siyaseti çok yanlıştı. Ecevit'i ortaya atan Günaydın gazetesidir. 1970'li yıllarda Günaydın bizim ilk boyalı gazetemizdir. Bu gazete bir halk gazetesi oldu. Bu gazetenin ilk büyük vurgunu Ecevit'tir. Çünkü kara olan Ecevit diye ilk manşeti o attı. 1979'da Abdi İpekçi vuruldu, ortalık karıştı. Onu kucaklayan, iktidarlara taşıyan Milliyet gazetesi Ecevit'in keli göründü diye yazdı. Abdi İpekçi'nin çok büyük katkısı oldu Bülent Ecevit'e. Bugün kimse bunu söylemiyor. İpekçi, İsveç ve Norveç'teki sosyalizasyonu, organizasyonu, örgütlü toplum yapısını Ecevit'le çok konuştu. Röportajlarında, yazılarında çok söyledi.
Ayrım sonu.